Ayrım 52, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 482. Mercer öldürücü tutuşunu bilerek biraz hafifletti ve gümüşü pusun arasında yükselen uçağın doğal ortamına alışmasını sağladı. Mercer katlanarak artan korkusuyla savaşarak Cook körfezinin genişliğini ve diğer taraftaki dağların yüksekliklerini anımsamaya çalıştı. Uçak 1000 metrenin üzerine çıkıp pırıl pırıl güneş ışığıyla buluşunca Mercer Kenai doğal yaşam konumundaki dağların havada süzülmekte olan uçak için gerçek bir tehdit oluşturmaktan çok uzak olduklarını gördü. Yatıştırıcı birkaç derin nefes alıp alnında birikmiş olan yeni ter katmanını sildi. Ancak kalbi göğsünde hızla atmaya devam ediyordu. Kendisini ve Aggie'yi üstesinden nasıl geleceğini bilemediği bir karmaşanın ortasına atmıştı. Kapıldığı panik duygusuna teslim olmadan uçağı keşfetmeye başladı. Kendilerini sağ salim yere indirecekse yakıt göstergeleri sıfıra dayanmadan nasıl uçması gerektiğini öğrenmek zorundaydı. Neyse ki hava sakindi ve Mercer'ın Cessna'sının komutlara hızla yanıt vermesine alışması yalnızca birkaç dakikasını aldı. 10 dakika sonra rotasını Valdez'e çevirmişti. Bütün ömrü boyunca uçmuş gibi motorlara %70 güç vererek uçağı sarsmadan dengeli bir biçimde uçurmaya başlamıştı. Karşı karşıya oldukları nahoş durumu düşünmeyi bırakmaya yönelik beyhude bir çabayla Kerikov'u ve Rus'un boru hattını nasıl imha edeceğini düşünmeye başladı. Andy Lindstrom'un da daha önce belirttiği gibi boruların içindeki petrolü doldurmakla başarılabilecek bir şey değildi bu. Borunun üretildiği çelik segmanlar çok kalındı. Ama eğer Kerikov pompaları çalıştıran bilgisayarların kontrolünü eline geçirdiyse ki Mercer onun bunu Ted Mosse aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğundan emindi, yapması gereken tek şey hattın içinde akan petrolün katılaşmasını bekleyip ondan sonra da turbo pompaları maksimum güçle çalıştırmak olacaktı. Donmayan bölümlerde serbest olan petrol, boruları tıkayan donmuş petrolle karşılaştığında muazzam bir geri tepme basıncı yaratacak ve 1180 libre inç karelik nominal basınç kuvvetiyle bile boru hattı faal olan 10 pompalama istasyonunun birleşik gücü karşısında dayanamayacaktı. Kerikov'un soğutucu nitrojen paketlerini nerelere yerleştirdiğine bağlı olarak 100 farklı yerden patlayacaktı. Mercer saatine baktı, Valdez'e varıp Andy Lindstrom'u Mosse konusunda uyaramazsa Kerikov istediğini elde edecekti. Mercer düzenli olarak düşen yakıt ve neredeyse kırmızı çizgiye ulaşmış olan motor göstergelerini görmezden gelerek gaz kelebeğini bir derece daha açıp uçağın hızını saatte birkaç mil daha arttırdı. Cessna Kenai Yarımadası'nın doğu kıyılarını görecek kadar yaklaşmadan ve Prince William Boğazı'nın sulları üzerinde ortaya çıkmadan önce aradan bir 20 dakika daha geçmişti. Mercer uçağı yavaşça kuzey yönüne doğru döndürerek kıyı şeridine iyice yaklaştı. Seaward kenti o anda bulundukları konuma yalnızca 40 dakikalık bir mesafedeydi. Ancak uçağı kullanmaya yoğunlaşmış olan Mercer, şehrin dağların arasına yerleşik olduğunu gözünden kaçırmıştı. Oraya inebilir ve kendisini henüz başlamamış olan çetin sınavdan kurtarabilirdi. Küresel Çevreci Eylem Birliği'nin gemisi Hope'da biraz önce tropikal bir cennete gelmiş bir yolcu gemisine egemen olan karnaval havası yaşanıyordu. Hepsi genç ve idealist olan mürettebat, başarısını ucuz şampanya şişelerini şerefe kaldırarak kutluyordu. Endüstriyel kirlenmeye yol açan şirketlerden birine çevresel hareket tarihinin gelmiş geçmiş en büyük saldırılarından birini gerçekleştirmelerine yalnızca 1 ya da 2 saat kalmıştı. Daha önceki eylemleri benzin istasyonlarının kundaklanmaları, düzenlenen gösteriler ve kavgalar, bağırarak atılan sloganlar ve sprey boyayla yazılan sloganlar bu anı getirmişti. Ve bu eylem o kadar kolay başarılmıştı ki aktivistlerin çoğu daha önce gerçekleştirdikleri küçük çaplı protestolara göre önemli ekoterör faaliyetlerinin çok daha basit olduğunu kavramışlardı. Hatta birkaçı sanayi dünyasını cezalandırmaktan bahsetmeye başlamışlardı bir de. Hope'un subay salonunda etrafı destekçileriyle kuşatılmış olan Jan Feuerhoffen'ın elinde bir şampanya kadehi vardı ve yakışıklı yüzü bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Senato'nun seçilmiş üyelerinin karşısında gücünü onların hayranlıklarıyla besleyen Caligula gibi o da bu ortamın zevkine varıyordu. Koyu mavi gözlerindeki tek hüzün Aggie'nin o anı kendisiyle paylaşmak için orada bulunmayışıydı. Onun için almış olduğu yüzüğü iade etmesinin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordu. Aggie onun için çok şey ifade ediyordu. Ancak bu neşeli kutlama onun kaybının acısını gidermeye yardımcı olmuş ve hafifletmişti. Aggie'nin ayrıldığına ilişkin söylentiler hızla yayıldığı için onda gözü olan birkaç bekar kadın yanı kapmak amacıyla onu süzüyorlardı. Bir kadın, aslında 19'unu geçmemiş bir genç kız onunla göz göze geldi ve yan gülümsediğinde kız onu arzuladığını açıkça belli edecek şekilde bakışlarına karşılık verdi. Eline bir kadeh daha tutuşturulduğunda yan hayır diye düşündü. Bu gece büyük bir olasılıkla başka bir yatak arkadaşı olacaktı. Kalabalık salonun arka tarafından birisi "Daha ne kadar sürecek yan?" diye bağırdı. Yan sırıtarak "Az kaldı" diye yanıt verdi. Patlatıcı gömleğinin cebindeydi. İnce cep telefonu göğsünün üzerine yerleştirilmişti. Gürültülü partinin bir güverte altında Ebu Elam Kerikov'a rapor veriyordu. Son 3 saatini Hope'un makine dairesinde geçirerek yakıt boruları ve depolarıyla diğer stratejik noktalara plastik patlayıcılar yerleştirmişti. Patlatıldıklarında araştırma gemisinden geriye çarpılmış bir omurgadan başka bir şey kalmayacaktı. Elam'ın giysileri pisti, esmer teni ise islerle kaplanmış, yağlanıp kirlenmişti. Ve elleri tozdan o kadar kararmışlardı ki sanki eldivenliymiş gibi görünüyorlardı. Jan Feuerhoffen'ın ferah kamerasındaydılar ve Elam'ın ayakları halının havları üzerinde izler bırakmıştı. Elam patlayıcıların yerlerine ve işine çok fazla yaklaşan 3 mühendisi öldürmek zorunda kaldığı gerçeğini söyleyerek raporunu duygusuzca vermişti. Bakışları durgun ama sertti. Elam heyecanına zorlukla hakim olabiliyor, Kerikov'un eleştirel bakışları karşısında hislerini belli etmemeye çalışıyordu. "Biliyor mu acaba?" diye düşündü. Kerikov'un Elam'ın ihanet edeceğinden kuşkulanması doğaldı. Onların bütün dünyaları ihanet üzerine kurulmuştu. Ama Rus'un sonunun bu kadar çabuk geleceğini bilip bilmediğini tahmin edemiyordu. Artık günler değil saatler kalmıştı. Elam zamanlaması üzerinde henüz düşünmemişti. Zira olayın hassaslığı onu aşıyordu. O kesinlikle bir subay veya strateji uzmanı değil, yalnızca basit bir askerdi. Hasan bin Rufti, boru hattının imha edilmesinin bir zorunluluk olduğunu, bu eylemde de kendisi arasında herhangi bir bağlantı kurulmaması gerektiğini açıkça belirtmişti. Peel'ın ortadan kaldırılmasını hem Rufti hem de Kerikov istemişlerdi. Bir grup genç idealistin sonradan başarılarıyla övünmelerini istemiyorlardı. Ama Rus'u öldürmenin çok daha zor olacağı anlaşılmıştı. Elam onu hızlı bir bıçak darbesi ya da Espas 12 ile açacağı yaylım ateşi sonucunda öldürmeden önce Kerikov'un nitrojen paketlerini patlatmasını ve birden çok pompalama istasyonunu faaliyete geçirecek gizli bilgisayar programını devreye sokmasını beklemesi gerekiyordu. En iyisi Kerikov'un Elam geminin her yerine gizlice yerleştirdiği bombaları patlattığında ölmesi olacaktı. Ama Elam böyle bir olayı tam olarak nasıl zamanlayacağını bilemiyordu. Kerikov çok iyi diyerek Elam'ı ikili oynaması nedeniyle dışarıdan bile anlaşılan derin düşüncelerinden sıyırdı. "Zaman geldi sayılır. Mürettebat şimdiye kadar sarhoş olmuştur ve nitrojen paketlerini patlatır patlatmaz gemiden ayrıldığımızı fark etmeyeceklerdir bile. Bu da bize Hope'u yok etme fırsatı verecek. Feuerhoffen'ı köprüye getir. Değerli çevresine neler yaptığını anladığında yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum." Cessna Prince William boğazının gri sularının üzerinde parlak bir noktaydı. Uçak o kadar yüksekteydi ki monoton bir sesle çalışan motorunun vızıltılarının doğu yönünde Seaward'dan Valdez'e gitmekte olan vapur tarafından duyulması imkansızdı. Mercer en azından hafifçe kuzeye dönerek Valdez körfezine yönelmek için kılavuz olarak yararlandığı geminin oraya gittiğini umuyordu. Her şey harika gidiyordu şimdilik. Pilot koltuğunda kendisini oldukça rahat hissediyordu. Elleri ve ayakları kontrollerin üzerinde hafif ama kararlıydı. Uçağı indirecek olmasının dehşet verici gerçeği henüz birkaç dakika uzaktaydı. Şimdi onu en çok rahatsız eden konu saatinin yelkovanının sona doğru amansız ilerleyişiydi. Kolu durdurmak hatta yavaşlatmak için bile yapabileceği bir şey yoktu. Uçak zaten maksimum gücüne ulaşmıştı. Hope'a yetişme payı o kadar azdı ki neredeyse yok denebilirdi. Alaska anakarasının uçsuz bucaksız genişliği uçağın önünde yayılıyor, sabahın erken saatlerindeki aydınlık, ulu dağlar, buzlu akarsular ve müthiş ormanlarla donanmış bölgenin güzelliğini çok az gözler önüne seriyordu. Eğer Mercer başaramazsa burası kontrol edilmesi imkansız bir yıkımla çöplüğe dönüşecekti. Mercer doğanın ne kadar dirençli olduğunu, onun insanoğlunun varlığıyla açtığı yaralara pansuman yapmak için ne tür güçlere sahip olduğunu iyi biliyordu. Ve bu arada süreç insan standartlarına göre yavaş ilerlemesine karşın doğa her zaman ayağa kalkmayı başarmıştı. Ancak Kerikov'un kalkıştığı şeyin iyileşmesi nesiller boyu sürecekti. Alaska 22. yüzyıla mahvolmuş olarak girecekti. Mercer neredeyse maksimuma gelmiş gaz kolunu biraz sertçe itince motor şaşırtıcı şekilde kalan o azıcık hızı da kazandı. Başını çevirip arkasına baktığında Aggie'nin hala kargo bölümünde uyumakta olduğunu gördü. Keşke doğru yönde ilerlediklerinden emin olabilseydi. Uçakta bazı haritalar olmasına rağmen Mercer bölgeye ya da haritalardan yararlanabileceği navigasyon tekniklerine yeterince aşina değildi. Haritalar yardımcı pilot koltuğunun altında vinil bir torba içinde duruyordu. Sıkmış oldu dudaklarının arasından, ''Yardımcı pilotum Tanrı, yol göstericim, umudum!'' diye soludu. İleride boğazın kuzey sahilinin birkaç kilometre açıklarında ince uzun bir ada olduğunu gördü. Kısa bir süre seyrettikten sonra haritaları çıkarmak için eğildi. Belki de haritalardan faydalanabilirdi. Adanın son derece asimetrik olması, harita üzerinde ayırt edilmesini oldukça kolaylaştıracaktı. Mercer doğrulduğunda ada kıyılarına beyaz bir dalganın vurduğunu görünce, bunun bir kara parçası değil de Valdez'den güneye giden bir süper tanker olduğunu anladı. Geminin büyüklüğü 4500 metreden bile sersemleticiydi. Böcekten farksız Cessna'ya baktığında iki aracın da aynı türün beyninin ürünleri olduğunu hayal etmek zordu ve tanker kesinlikle tanrılara uygundu. Gemiyi hayranlıkla izlerken onun aynı zamanda kendisini feci bir hata yapmaktan kurtardığını da kavramıştı. Mercer fazla doğuya doğru bir rota izliyordu. Valdez'in girişini fark etmeden üzerinden uçup geçmiş olmalıydılar. Hantal tankeri takip etmek amacıyla hemen rotasını ayarlayan Mercer tekrar saatini kontrol etti. Yeterli zaman yoktu ama yine de denemeye mecburdu. Bir eğitmenin öğrenci bir pilota öğrettiği ilk şeylerden biri de motorun hızının kesilip de uçağın düşmemesi ya da pike yapmaması için kuyruk kanatlarının gaz kelebekleriyle uyum içinde olması gerektiğiydi. Genellikle sözlü dersin ardından eğitmen bu temel bilgiyi tam gaz yapılan bir pike bombardıman uçağını yana yatırarak öğrencinin yediklerini çıkarmasına neden olacak şekilde neredeyse ölümüne korkutarak uygulamalı olarak gösterirdi. Mercer hiçbir zaman pilotluk öğrencisi olmamıştı ve lövyeyi iterek göğsünden uzaklaştırdığında gaz kelebeği sınırdaydı. Lövye itilince Cessna dizginlerinden boşalmış bir at gibi kontrolden çıkarak irtifa kaybetmeye başladı. Ve Prince William boğazının görüntüsü ön camı doldurdu. Her geçen saniye bu görüntüyü daha da netleştirdi. Motor çığlıklar atıyordu ve kanatları yapısal dayanma sınırına ulaşıp geçtiğinde uçak düzensiz bir titreşime girmişti. Saatte 220 kilometrelik bir hızla doğruca aşağıya iniyorlardı. Mercer'ın kaçış kapsülünde zaten altı üst olmuş olan midesi tam kapsamlı bir başkaldırıya geçti, gırtlağına hücum eden asidin berbat tadı öğürmesine neden oldu. Biraz önce çok yaşamsal bir hata yaptığının farkında olan Mercer, lövyeyi geri çektiyse de rüzgarın kumanda yüzeylerinde oluşturduğu basınç onun baş edemeyeceği kadar güçlüydü. Azami gayreti yalnızca lövyeden kuyruk kanadına kadar olan kontrol kablolarının gerilmesine ve lövyeyi ellerinin altında aniden hamur gibi hissetmesine yetmişti. Ne kadar çabalarsa çabalasın uçak düşüyor ve Mercer bu düşüşe engel olamıyordu. Altimetre tam anlamıyla bulanıklaşmıştı ve onlar barometreyle kontrol edilen ibresinin yüksekliklerini doğru olarak takip edemeyeceği bir hızla yere doğru iniyorlardı. Zarif bir el gaz kelebeğini nazikçe geriye itene ve motor anında sakinleşene kadar kola dokunmak Mercer'ın aklına bile gelmemişti. Aggie Johnston tek kelime bile etmeden uçağın ciddi olarak irtifa kaybetmesinden kaynaklanan güçle boğuşarak yardımcı pilot koltuğuna geçti. Kendi kuvvetini de Mercer'ınkine ekledi ve yavaşlamış olan motorun da yardımıyla uçağın burnunu önce hafifçe, sonra da kanatları kalktıkça daha hızlı, biraz daha rahatça düzeltmeyi başardılar. Ve uçak çalkantılı suların yalnızca 2,5 metre üzerinde delice titremesine son verip tamamen düzeldi. Aggie'nin son derece sakin bir sesle, ''Hatırladığım son şey boğulmak üzere olduğumuzdu. Şimdi de düşmek üzereyiz.'' derken ki sükuneti Mercer'ı hayretler içinde bırakmıştı. ''Sorun ne? Nasıl ölmek istediğine bir türlü karar veremiyor musun?'' Aggie'nin açıkça görülebilen uçma becerisinden ötürü rahatlamış olan Mercer da onun kayıtsızlığına ayak uydurarak ''Verebiliyorum elbette'' dedi. ''Kendimi böbrek taşı düşürürken, seken bir kurşunla ölürken görüyorum ya sen?'' ''Şöyle diyelim, senin gerzekçe fikirlerinin bir yenisi yüzünden ölmek istemiyorum.'' Aggie uçağın dengesine kavuşmasını sağlamıştı ve Mercer'ın çizmiş olduğu rotayı izlerken uçak bir yandan da irtifa kazanmaya başlamıştı. ''Uçak uçurmaktan anlamadığın kesin de zahmet olmazsa bana neler olduğunu anlatır mısın?'' Alabora olmadan 10 saniye önce Petromax Omega'dan kaçtık. Egon'a sert bir bakış atınca Mercer, ''Ne düşündüğünü biliyorum. Platformdan denize akan petrol, Dante'ye ilham verecek bir yangına yol açacaktır.'' dedi. Sonra da sözlerini, ''Birkaç saat sonra kıyıya vardık, orada bu uçağı buldum ve Kerikov'un haydutları tarafından tekrar yakalanmaktansa uçağı çalmanın daha iyi olacağı sonucuna vardım. Kesinlikle havalanmak niyetinde değildim. Şey böyle şeylerin nasıl olduğunu bilirsin işte. Kaçışımızın başlangıcını düşününce son noktayı koymak üzere senin devreye girmenin benim için sakıncası yok. Bu zımbırtıyı nasıl indireceğini biliyorsun değil mi?'' diye sürdürdü. ''Seyir defterimde 257 saat yazıyor. En yakın pist nerede?'' Ah, Mercer dehşetini çekici bir gülümsemeyle örtbas etmeye çalıştı. ''Bu bir deniz uçağı ve Hope'dan sadece 7 kilometre kadar uzaktayız. Deniz uçağını indirebilirsin değil mi?'' ''Of, lanet olsun.'' Aggie'nin yüzüne geri gelmiş olan renk bir kez daha çekilmişti. Elleri tanımadığı Cessna'nın süngere dönmüş lövyesini sıkıca kavradı. ''Ben daha önce deniz uçağıyla hiç uçmadım ki.'' ''Mercer, tabii ki uçtun.'' diye takıldı ona. ''Bir süredir havadayız.'' Kızın kendisine fırlattığı ekşi bakışı görmezden gelen Mercer ciddileşerek sözlerine devam etti. ''Ayrıca deniz uçağıyla normal bir uçağın arasındaki farkları tartışacak zamanımız yok. Şimdilik bunu anlam bilim olarak yorumlayalım çünkü Hope var.'' Sarı bir oyuncağı bir hayli andıran MV Hope, şehirle Alyeska Deniz Terminali'nin yayılımına eşit bir mesafede Valdez koyunda demir atmıştı. Boğazın başlangıç noktasında kule gibi göğe yükselen zirveleri, karlı dağlar arka planda soğuk, kasvetli bir görüntüydüler. Valdez sol taraflarında kalan örümcek ağlarını andıran iskele ve doklarıyla dağınık, gri bir karaltıydı. Yorgun gezi ve balıkçı tekneleri ayrıntılı model gemilerine benziyorlardı. Mercer sert bir sesle, Bu uçağı indirmek zorundasın Hagi. Kerikov o gemide ve onu durdurabilecek yegane kişiler de bizleriz dedi. Ben ömrümde hiçbir şeyden vazgeçmedim. Senin de geçmediğinden eminim. Çevreyi umursuyorsan, demek istediğim, gerçekten umursuyorsan bu uçağı yere indirmeyi düşünme. Sadece indir. Mercer Ege'ye uçağı Alyeska'nın dalga kranına indirtmeyi düşündüyse de bunu gerçekleştirmek için zamanları olduğunu sanmıyordu. Boğazı geçmek birkaç dakika sürecekti. Ama Andy Lindstrom ve operasyonlar merkezine ulaşmaları için de daha fazla zaman gerekecekti. O zaman bile Kerikov'un pompaların paketleri yapıştırıp boru hattını imha etmesini engelleyebileceklerinin garantisi yoktu. Mercer'ın tek seçeneği öncelikle Rus'un nitrojen paketlerini patlatmasını önlemek olacaktı. Ege konuşmuyor, hatta bir an bile dönüp Mercer'a bakmıyordu. Yabancısı olduğu bir uçağın pilotluğunu yapmak, üstelik de sağ koltukta uçmak zorunda kalmasına karşın kontrolleri idare ederken hızlı ve kendisinden emindi. Gaz kelebeklerini biraz daha geriye itti, kanatların flaplarına 10 derece ekledi ve uçağın burnunu biraz daha havaya kaldırdığında Cessna bir önceki pilot beceriksizin tekiymiş ve artık bir profesyonel tarafından yönetilmekten keyif alıyormuş gibi onun komutasına mutlulukla boyun eğdi. Ege su üzerinde alçalarak, daha doğrusu uçağı denize açılan bir balıkçı teknesinin etrafından döndürmek zorunda kalarak Cessna'yı inişe geçirdi. Hava koşullarını, basıncı, rüzgar yönünü bilmeyen ya da pilotların başarılı bir iniş yapabilmeleri için gerekli olan diğer sayısız bilgiden yoksun olan Ege, almış olduğu eğitime güveniyordu. Altimetre halen denizin 13 metre üzerinde olduklarını belirtiyordu. Ancak Ege yüksekliğin 7 metreden fazla olmadığından emindi. Havalandığında Mercer'ın altimetreyi ayarlamadığını anlamıştı. Cessna kızın daha önce uçmuş olduğu uçaklardan çok daha büyüktü ve uçağı yana yatırarak döndürürken gövdesinin altındaki iki kızak engel oluşturuyordu. Ancak Ege'nin elleri ve ayakları kontrollerin üzerinde solo konser veren bir piyanistinkiler gibi dans ediyorlardı. 52. Ayrımın sonu. Sayfa 490.